Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevket Esendal.
Ayrım 7.
Ben niye bunu gözümde büyüttüm bilmem. İskender sevimli adam olduğu, herkesin gönlünü avlamayı çoklarından iyi bildiği için yalnız Fayka değil, herkes onunla tatlı konuşmaya başladı. İskender Bey hizmetçilerle yüz göz olmayı hoş görmez. Halide'ye de yüz vermiyor. Halide onu çok sevimli bulmakla beraber kibirli olduğunu söylüyor. Her fırsatta İskender'i çekiştiriyor. Ayaşlı Hasan Bey ve ben Halide'yi karşımıza alıp konuşuyoruz. Ona hizmetçi gibi değil, Ayaşlı'nın kızıymış gibi davranıyoruz. Halide görgülü bir kız olmadığı için karşımızda biraz yakışıksız sözler söylediği, şaka etmeye kalkıştığı da oluyor. Biri dışarıdan görse bunları fazla bulur. Belki çirkin de görür. İskender Bey dairemize gelinceye değil bana hiç çirkin gelmezken o gelince hizmetçiye karşı bu yörenliğimiz ki biraz da benim yaratılışımın yaptığı bir şeydir kendi gözümde çirkin görünmeye başladı. Ancak İskender Bey'den sıkılıp Halide'ye ağır davranmayı da kendime yediremedim. Halide'nin beni kardeş gibi sevmesi ve bana yüksünmeden hizmet etmesi beni avuttu. Sonra günler geçip de ben İskender'i daha yakından tanıdıkça bir zaman ondan çekinmiş olduğuma sıkılmaya başladım. İskender'in odasına ilk gittiğim gün bana pek çok ikram etti. Çay, reçel, pasta, likör, şekerleme verdi. Az günde odasını düzeltmiş, süslemiş, duvarlarına resimler asmış. Masa örtüsü hem temiz hem süslü. Bana babasının, anasının, kardeşlerinin resimlerini gösterdi. Sonra Rusya'dan kaçırabildiği birkaç fotoğraf çıkardı. Bunlar İskender'in mektepli zamanının resimleriydi. Babasının Rusya'da kalan zenginliğini anlattı. Türkçeyi hem Şinli aksanı ile biraz da Tatarca Rusça kelimeler karıştırarak konuşuyor. Babasının resmine baktım. Poz, kır bıyıklı, iri yarı bir adam. Zenginlik, küçük burjuvalık üstünden akıyor. İskender'in genç mektepli resimlerinde duruşları ne kadar yapma, ruhsuz ise babasının resmi de o kadar canlı. İskender Bey bana fabrikasından birkaç resim de gösterdi. Yakından alınmış resimler. Bunlara bakarak fabrikadan bir şey almaya çalışmak boşuna. Ben bu fabrika resimlerine bakarken İskender Bey sözü memleketimizdeki para kıtlığına çevirdi. Para olsa bu memlekette az zamanda büyük işler yapmak çok kolay dedi. En karlı işlerden biri de bu soğuk tuğla işi. Bir hesap yaptı. Eğer bugün fabrikaya daha 15 bin lira sermaye konsa günde bilmem kaç yüz bin tuğla çıkarıyormuş. Tuğlanın değerini yarı yarıya ucuz tuttu. Onun yarısını da bana ceba indirdi. Memlekette ne kadar tuğla süründüğünü hesapladı. Aydasını buldu. Gene yarısı bana ceba. Vergisi masrafı, vereceği aylıklar, gündelikler, çimentosu, toprağı, getiriş götürüş parası. Gene sonunda bir kazanç kalıyor ki akla durgunluk verir. Bugün hükümet bir ufak yardım etse bankanın parasını 6 ay için isterim. Sonra çeksin parasını. Bu hesapları İskender Bey'in tanıdığı birkaç mebus beye de açmış. Çünkü bu işte en büyük menfaat memlekette. Bu mebuslar da çalışacakmış. Sizin bankada bu iş üzerinde hiç söz geçmedi mi? Diye bana soruyor. Geçse de müdürler konuşurlar, biz duymayız, dedim. Bu böyle bir iş değil ki, dedi. Hani ben artık eksik diyeyim. Banka kendisi idare eder. Bir adam kor, parayı kendi alır, kendi verir. Eskiden Rusya'da nasıl olduğunu anlattı. Bu Şefik Bey de eskiden Rusya'da bulunmuş, ona sorun dedi. Sonra Şefik Bey'in şahitliğini kendi de az görmüş olacak ki kime isterseniz sorunuz diye ekledi. İskender Bey bu işi birkaç mebus anlatmış ancak çok adam da anlatmak istemiyormuş. Çünkü kazançlı işi tez kaparlar. İskender Bey'in fabrikasını kurmaya gelen Almanlar ortak olmak istemişler. Bilirsiniz ki onlar hesapsız işe girmezler. İskender Bey bu yabancıları memlekete sokmak istememiş. O istiyor ki bir yabancı kazanacağına banka kazansın. İşin kötüsü bizim bankacılarımız da memur kafalı. Anlamıyorlar. Rusya'da. Alt tarafını dinler gibi göründüm ama dinlemedim. Karnım ağrıyordu. O da dinlemediğimi ve onun verdiği misallerin bence değeri olmadığını anladı, sözünü kesti. İskender Bey komşumuz olur olmaz evlerimizi şenlendirdi. Herkesin gönlünü alacak bir şey yapmaya başladı. Fayka ile eski dost, arkadaş yahut daha ileri. Baykan'ı kaynanasına hemen bir örme hırka daha armağan etti. Koca karıyı sevindirdi. Bir tanıdığının yardımıyla şoför Fuat'ın aylığını artıracağını söylediler. Sonra bu söz değişti. Kendisiyle bir otomobil alacak, Fuat işletecekmiş dediler. Şefik Bey'le eskiden tanışıyorlarmış. Pek tez arkadaş oldular. Şefik Bey'in de bir zaman Rusya'da bulunmuş olması, başını gözünü yararak biraz Rusça konuşması aralarında sanki bir hısımlık doğurdu. Gurbette birbirini bulmuş iki hemşeri gibi yaklaştılar. İskender Bey Türkçe konuşmak ister. Konuşmasındaki bozukluğu saklamaya çalışır. Şefik Bey de İskender'i görünce Rusça söyler. Onun Rusça konuşmaktan sakındığının farkında olmaz. Rusça İskender'le onu herkesten ayırıyor. Aralarında sanki bir soy yakınlığı yapıyor. Şefik Bey eski harici arkadaşlarına rast geldikçe onlarla da Fransızca konuşmaya çalışır. İskender bizim Hasan Bey'i de avlanmanın yolunu buldu. Hasan Bey'i alır, odasına götürür. Ona Paris'te çıkan Rus gazetesini okur, anlatır, saatlerce yüksek siyaset yaparlar. İskender ne anlar, nasıl anlatır? Hasan Bey nasıl anlar, oralarını bilmem. Yalnız bilirim ki İskender bize komşu olduktan sonra Hasan Bey'in yüksek siyasette bilgisi, sermayesi çok artmış oldu. Artık yukarı pazarda Hacı Tahir'in dükkanındakilere dayansınlar. Bu dükkan Hasan Bey'in ve onun gibi birkaç meraklının çokça toplandıkları yerdir. Abdülkerim aslında sokulgan bir adamdır. Eski Rusya'ya hasret çekmekte. İskender'le çabucak anlaştılar. Bu üç adamla Şefik Bey, İskender, Abdülkerim'le evimizde ufak bir beyaz Rus kolonisi kurulmuş gibiydi. İskender dostlarına Ayaş'ın evinde oturduğunu söylemek istemiyor. Saron olursa bu dostunun evinde olduğunu bildiriyor. Birisi onunla konuşmak isterse şehrin en yüksek otellerinden birine adres veriyor ve bu işi idare etmek için sık sık otellere uğruyordu. Öyle ki birçokları onu otelde oturuyor sanıyorlar. Kendisini de oralardan arıyorlar. Otelcilerde sık sık uğrayan, yemeklerini çok zaman oralarda yiyen bu müşteriyi otellerinde yatan müşterilerden ayırmıyorlardı. Burada evde kimseyi görmek istemiyor. Bunun yattığı yeri öğrenen aç gözler olursa onlara kendini yok dedirtiyor. Burada kalmadığını, yalnız ara sıra uğradığını kapıdan söyleyip geleni saldırıyordu. Bölüm 9, sayfa 61. İskender'in bize bir iyiliği de dairemizin 7 numarasında oturup da bizimle daha hiç konuşmamış olan bir karı koca ile bizi tanıştırması, konuşturması oldu. Her gün bir ihtiyar hizmetçi kadın gelir. Bu 7 numaradakilerin odalarını toplar, temizler. Sonra da gece geç saatlere kadar kalır. Hizmetlerini eder. Çünkü bu karı kocanın her gece misafirleri oluyor. 2'ye, 3'e kadar oturuyorlardı. Kendileri dışarı çıksalar onlar da erken dönmezler. Gece ne kadar geç kalırsa kalsınlar, erkek sabah erken işine gidiyor. Halide'nin söylediğine bakılırsa hanım öğleye kadar yatıp uyuyor. Kalkınca soğuk suyla da olsa yıkanıp kocasıyla öğle yemeğine gidiyor. Akşama doğru odasına dönüp akşam yemeğini çayla pastayla geçirerek gene gece yarılarına kadar oturuyormuş. Bunlar da Halide'ye yüz vermiyor ve iş yaptırmıyorlardı. Halide İskender'e kırıldığı gibi bunlara kırılmıyor, iş yaptırmadıklarını aldırmıyordu. İskender Bey bu konuşmalarla nasıl tanıştı bilmem. Bildiğim onlarla pek tez alışmış olmasıdır. İskender anlaşınca Şefik Bey de artık onun kuyruğu o da sokuldu. Arkasından Fayka, birkaç gün sonra Ayaşlı. Bizim Hasan Bey bunlarla beraber 8 numaradakiler çocuklarını uyutabilirlerse yeni tanıdıkların odalarına gitmeye başladılar. Dışarıdan yabancı misafirler olduğu geceler bir odaya sığışamıyorlar. Faykan'ın odasıyla İskender Bey'in odasına da ayrılıyorlardı. Böyle gecelerde bütün bizim bu bildiğimiz bir ev gibi oluyordu. 7 numaradaki komşularla tanışmakta ben en geriye kaldım. Her iki tarafın bu kadar çabuk, bu kadar yakın dost olmalarına şaşıyorum. İki taraf da birbirleriyle görüşmek istiyordu da neden şimdiye kadar konuşmadılar? Bizimkiler mi sokulmazlardı? Onlar mı gelip konuşmazdı? Anlamıyorum. Ben konuşmuyordum. Gene de konuşmuyorum. Ancak bir evde toplu yaşamak da hoştur. Toplu yaşanıyorsa neden sürdün ayrılmalı? Bir gün Fayka, siz niçin gelmiyorsunuz? Turan Hanım sizi soruyordu dedi. Siz oyun oynuyorsunuz. Ben oyun bilmem. Sıkılırım. Sizi de sıkarım dedim. Haki Bey de oynamıyor. Herkes birden oynayacak değil ya. Hem sıkılırsanız uzak bir yer değil ya. Odanıza gelirsiniz. Doğru dedim. Bakalım. O gün gelen bir gece de gideriz. Hadi bu gece gidelim dedi. Gidelim. Ama ben utanırım dedim. Canım hanımlar sizi istiyorlar, utanmıyorlar da. Ablam gelir sizi sorar, Turan Hanım'a gideriz sizi sorar. Siz de onlardan kaçarsınız. Ablanızın lakırdısını etmeyelim. Benim aklım, düşüncem karışıyor. Bayka kahkahayı bastı. Ya o da sizden öyle korkuyorsa. Aman doğru mu Allah aşkına? Ben onu görünce titriyorum diyor. Kaçmalıyım bu memleketten. Başka hiç çaresi yok. Bu sizin ablanızın bana her serseriyi yaptırabilir. Olur, kaçarsınız dedi. Gelecek misiniz bu akşam Turan Hanım'a? Bakınız, o da ne güzel bir kadın. Benim şimdi aklım alt üst oldu. Artık Turan Hanım'ı düşünemem dedim. Yok canım, gidelim. Size gizli söyleyeyim. O kendisi bana tembih etti. Getir mutlaka dedi. Artık gitmemek olur mu? Olmaz. Gidelim dedim. Gittik. Turan Hanım 25 yaşlarında, orta boylu, güzel bir hanım. Yüksekten bir bakışı var ki beni sanki biraz rahatsız etti. Geçkin yaşlı, gözlüklü hoca hanımlara benzettim. İnsan onu belki sever ama darılacak, azarlayacak diye de korkar. Ben onu ilk gördüğüm ve selamladığım zaman nasıl anlatayım? Sanki biraz çekindim. Yanlış bir iş yapmış olmaktan korktum. Şimdi yazarken de korkuyorum. Benim bu yazdıklarımı okur, bunlar için de kendisini tanır. Sonra günün birinde karşıma çıkar da sen benim için ne saçmalar yazmışsın. Yazacak başka şey bulamadın mı? Derse ne derim? Baykal bizi birbirimize tanıştırınca elimi tuttu gülümseyerek. Sizin için bunlar oyun sevmez diyorlar, doğru mu? Dedi. Oyun bilmem dedim. Oynamadım. Sever miyim? Bilmiyorum. Aa, biz size tezi öğretiriz. Şöyle buyursanıza diye yer gösterdi. Ben de oyun sevmem. Ama günleri nasıl geçirmeli? Burada oyuna alıştık. Şimdi gece gündüz işimiz kumar oynamak. Bu geceden başlayarak bana hiç kimse göstermediği dostluğu, arkadaşlığı gösterdi. Herkesi oyuna sokmak, parasını almak, başlıca eğlencesi olan bu kadın beni oynatmak istemedi. İstese beni kumara alıştırabilirdi. Yalnız biz bize olduğumuz geceler beni kendine ortak alıyor, bana para kazandırıyordu. Oyun oynarken bana cigarasını yaktırıyor. Bak orada şarap var. Bana ondan biraz versene diyor. Sonra içerken sen de içsene. Bu bana çok. Yarısını sana vereyim. Sen çabuk sarhoş olur musun? Bir akşam olsana beraber içelim diyor. İçelim diyorum. Bu sözler nedir? Beni gördükten birkaç akşam sonra benimle senli benli oldu. Bana açıkça sarkıntılık ediyordu. Ben Turan Hanım'ın şımarık çocuğu gözdesi oluyorum. Ben erkek kalmak isterim. Sulantı bana düşer ama beceremiyorum. Odasından da ayrılamıyorum. Bizim komiser de her gece onun odasına can atıyorlar. Her gece de para veriyorlar. İçerinden en çok kaybeden Abdülkerim'le karısı. İffet Hanım o zamana kadar hiç kumar oynamamış. Kendini tutamıyor, her oyuna giriyor, her oyunda veriyor. Kocası da onun gibi, ikisi de veriyorlar. İkisinin de oyuna karşı derin bir tutkunluk başlıyor. İffet Hanım yalnız kumara değil, içkiyi de burada, bu odada öğreniyor. Likör, sıcak şarap, tatlıdır, iyidir derken bir akşam Haki, İskender'in odasında ona rakı da içiriyor. İffet Hanım konuşmayı, eski tavırlarını bırakmayı, kendini idare etmeyi de Turan Hanım'dan öğreniyor. İlkin Turan bana yerenlik ettikçe gözlerini dört açıyor. Turan'ın kocasının görüp görmediğini, işitip işitmediğini anlamak istiyor. Koluyla Faykay'ı dürtüyor. Anlamıyor, utanıyor, dedikodu etmek istiyordu. Aradan çok zaman geçmedi. Turan Hanım'a sık gelen Cevat adında bir gence enseme kolonyayı sen sürsene demeye başladı. Bu dersleri karısıyla birlikte kocası da almış olmalıdır ki Abdülkerim de karısına hiç bakmaz. Onun söylediklerini işitmez, pişkin bir adam oldu. İskender ile Turan Hanım zavallı adamcağızı her gece araya alıp güzelce soruyorlardı. Bir gün Hasan Bey benim yanımda ona söyledi. Sen bunlarla oynayamazsın dedi. Gözünü aç, çok paranı alırlar. Ben şimdiye kadar ziyanımı çıkardım. Yalnız bir 50 lira kadar içerliyim. Hesapta yanlışlık var arkadaş. Sen dün akşam daha 50 lira verdin. İşte iyi ya, ondan evvel de 10 lira varsa... Oho, hangi 10 lira birader? Sen hesabın ucunu kaçırmışsın. Benim bildiğim sen 200 lira de sonrasını konuşalım. Yok, 10 liradır 10 lira. Benim gördüğüm bunlar eski kumarcılardır. Adama acımazlar. Ben de onlara acımam. Sen mi? İyi. Zaten ben çok oynamam ki. Ya 5 lira alırım ya 5 lira veririm. Bu sözler olduktan birkaç gece sonra Abdülkerim Bey ile karısından 40-50 lira daha aldılar. Bu karı koca için Turan Hanım'ın odasında açılan yeni yaşayışın en büyük engeli çocuktu. Geceleri oyuna düştükten sonra çocuğa büsbütün bakamaz oldular. Anası babası geç yatıyorlar. Çocuk erken uyanıyor. Çocuğu hizmetçi alıp dışarı çıkarıncaya kadar odada bir kızılca kıyamettir kopuyor. İffet Hanım sinirlenip kocasına çatıyor. Her sabah da bu kavgalar oluyordu. Çocuğa da her hizmetçi dayanamıyor. Hizmetçileri bulunmadığı günler oluyor.
Ayrım sonu.